Sevgili dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun. Efendim hepinize gönül dolusu merhabalar. Aziz dostlar, Bir Alim Bir Eser programımızdan tekrar size hitap etmenin, sizlerle bu program vesilesiyle buluşmanın sevinci içindeyim. Efendim zaman zaman kesintilere uğrasa da yürüyüşümüze devam etmek güzel. Bir yürüyüşü ana çizgide devam ettirmek güzel. Bu bana eskilerin istikamet esastır sözünü hatırlatıyor. İnsan yan yollara sapabilir. İnsan zaman zaman patikalara girebilir. Zaman zaman efendim zikzaklar çizebilir ama asıl olan istikametidir. Bu anlayışı aynen programımıza da efendim tatbik ediyoruz. Kesintiler, boşluklar, ara vermeler olsa da sizleri zamanla efendim zaman içinde bazen kayıtlarla baş başa bıraksak da yürüyüşümüz devam ediyor ve devam edecek. En son efendim Ali Şeriati'nin daha çok şahsına mal edilecek hale gelmiş olan ama tohumu kaynağı Alexis Carroll'ın olan meşhur efendim düşünür, bir doktordan ziyade ben kendisini bir düşünür olarak görüyorum. Ondan sonra tohumunu, ana nüvesini, çekirdeğini Alexis Carroll'ın oluşturduğu ama genişletme, daha da derinleştirme, boyut kazandırma anlamında Ali Şeriati'nin, Müslüman sosyolog diyeceğimiz efendim, bu terkip ne kadar doğru onu da hep sorgulamışımdır dünyamda. Ondan sonra İslami Müslümanca hassasiyetleri olan, duyarlılığı olan, duruşu olan, kimliği olan ve sosyal bilimlerle de çok yoğun uğraşmış bu zatın efendim kaleme aldığı dua eserini inceliyor idik. Burada çünkü çok önemli hususlar var. Doğu ve Batı'nın da mukayesesi var. Yani Müslümanın duasıyla Hristiyan'ın duası, Yahudi'nin duası, bir putperestin duası, bir Romalı'nın duası, bunlar arasındaki mahiyet farkları, duanın bir kişi için ne gibi özellikler arz ettiği, duygu dünyasında, fizyonomisinde, fizyolojisinde ne gibi değişimlere yol açtığı, efendim bir milletin yükselişinde ya da çöküşünde duanın etkisi, aşkla, vicdanla bağlantısı, ya birçok şeyle irtibatının kurulduğu bir geniş hacimli kitaptan bahsediyoruz. Yeni Zamanlar Yayınları bulursanız, yeşil bir kapağı var. Bilmiyorum yeni değişmiş midir yeni baskısı. Dua kitabı. Efendim kaldığımız yerden devam etmeyi düşünüyorum. En son fizyolojik etkilerinden bahsetmiştik. Sayısız etkisi vardır diye. Onları izah etmiştik. İki program yapmıştık. Bu üçüncüsü diye hatırlıyorum. Merak eden dostlarımız Erkam Radyomuzun lütfen internetteki arşivine müracaat etsinler. Bir Alim Bir Eser programının arşivinden programımızın önceki kısımlarını, bölümlerini dinlesinler ve bağlantıyı böylelikle kursunlar. Şimdi bir millette duanın yokluğu o milletin çöküşüyle eş anlamlıdır diye muhteşem bir başlık var. Çok güzel özetliyor. Şimdi biz duanın mekanikleştiği, duanın maddileştiği, hatta duaya karşı insanların gönüllerinin katılaştığı bir zamanda yaşıyoruz. Dua bilincinin yeni nesillerde fevkalade zayıfladığını görüyoruz. Ya da efendim sadece el açıp göstermelik bildik cümleleri, aynı ezber cümleleri tekrar etmek şeklinde böyle bir standart dua anlayışının hakim olduğunu görüyoruz. Osmanlı'da kaleme alınmış bazı duaların efendim kalıp halinde imam efendilerimizin, müezzinlerin ya da işte dini temsil etme manasını ön plana çıkan insanların dilinde bir ezbere dönüştüğünü görmek de doğrusu vahim. Bunu da net olarak söylemek istiyorum. Duanın canlı, sıcak bir tarafı olmalıdır. Hale nazır, şimdiye bakan bir yönü mutlaka bulunmalıdır. Yoksa dua organik olmaktan, canlı olmaktan çıkar, mekanikleşir ve özünü, ruhunu kaybeder. Şimdi durum ne olursa olsun mesele şudur. Dua anında Allah'a ulaşır, duanın edildiği vakitte Allah insanı dinler ve ona cevap verir. Yani icabet eder. Hani dua edin, icabet edeyim hitabını lütfen hatırlayınız. Duanın etkileri boş anlamsız ve hayali değildir. Bunu önceki iki programımızı dinlemişseniz zaten epeyce idrak etmişsinizdir. Duanın ne kadar kapsamlı bir şey olduğunu zihninizde netleştirmişsinizdir diye ümit ediyorum. İrfan duyguları, bir insanın dünyanın meçhullük, tehlike ve belirsizliklerine karşı duyduğu ızdırap ortamına girmesine bir tür engelleyicidir. Yani ızdırabın da hüznün de dua ilacıdır. Her şeyin hiçliğe doğru aktığı, meçhule doğru aktığı anlayışına da bir ilaçtır. İrfan duyguları ayağa düşürülemez. Duadan bir yatıştırıcı şerbet, korkuyu, ölüm, hastalık ve dert korkusunu giderici bir ilaç kolaylıkla elde edilemez. Yani duayı sadece bir yatıştırıcı müsekkin gibi de algılamamak lazım. Duanın insanı harekete geçiren bir tarafı vardır. Yani sadece adeta bir uyuşturucu gibi düşünmek de yanlıştır. Tek yönlü ele almak yanlıştır. Mutlaka sakinleştirici, dinginleştirici bir tarafı vardır. Çünkü tevekkül ediyorsunuz. Huzurda bulunduğunuzu hissediyorsunuz. Yüce bir makam karşısında boyun büküyorsunuz. Onun huzurunda olmanın haşyeti insanda bir sekine mutlaka oluşturur ya da oluşturmalıdır. Fakat duayı bir uyuşturucu düzeyine de indirmemek lazım diyor yazar. Peki irfan duygusunun anlamı nedir? Tabiat hayatımızın neresinde bize dua etmemiz için yetenek kazanmamız söz konusudur? Durum ne olursa olsun dua yeri çok büyük bir önem taşımaktadır. Hem hayatın içinde hem tabiatla muhatap olurken hem kendi doğamızda bunun karşılığı bakımından ele aldığımızda bu böyledir. Yaklaşık olarak her dönemde insanoğlu dua etmiştir. Eski toplum aslında bir dini toplumdu. Efendim arkeolojik kazılara baktığınızda mutlaka dinle bağlantısı olduğunu görüyorsunuz. Yani sadece Urfa'daki Göbekli Tepe efendim kazılarının hikayesini okusanız, orada nelerin yaşandığına dair yazılanlara baksanız bile ki bir toplumu inancın, mabedin belirlediğine dair en eski buluntular olarak ifade ediliyor Göbekli Tepe. Bu bile bize bir fikir verir. Romalılar hemen her yerde mabetler yapmışlardır. Bizim orta çağlardaki atalarımız, yani hem batıda hem doğuda baktığımızda diyor yazar, Hristiyanlığın egemen olduğu topraklar üzerinde kendisi açısından tabii yaklaşıyor. Bu Carroll'ın ifadeleri bunlar. Hristiyanlığın egemen olduğu topraklar üzerinde şapeller, küçük kiliseler, büyük kiliselere gotikler yapmış, bu toprakları bunlarla süslemişlerdir. Her yere bunu döşemişler biliyorsunuz. Dağlara, tepelere, vadilere, deniz kenarlarına, saklı yerlere, ücra köşelere, yani her yere mabetlerin yapıldığını görüyoruz her dönemde. Bizim çağımızda bile her küçük köyün üzerinde bir çan sesi yükselmektedir. İslam toplumlarında bu biliyorsunuz ezanla ve minareyle özdeşleşir. Anadolu'ya gidin, İslam toplumlarına gidin, her yerde yani küçücük 15-20 hanelik bir köy dahi olsa bir minare yükselir. Neyle? Mabetle özdeşleşmiştir. Adeta o mabedin etrafında bir yerleşim oluştuğunu görürsünüz. Evet. Alexis Carroll da kendi toplumu için söylüyor, Batı için anlatıyor bunu. Avrupa'dan gelen göçmenler yalnız üniversite ve fabrikalar aracılığıyla yeni kara parçasında Batı uygarlığını gerçekleştirmişlerdir. Tarihimiz süresince dua, savaş ortamında, kurum ve kuruluşlarda, iş ve dost çevremizde, efendim sevgilerimizde ihtiyaç duyduğumuz öncelikli şeylerden biri ola gelmiştir ve vazgeçilmez özelliğini korumuştur diyor. Her yerde. Şimdi mesela Batı dünyasına baktığımızda Avrupa ve Amerika'ya yani laikliğin katı uygulandığı bazı dönemler ve zamanlar hariç ondan sonra iş yerinde dua etmek bir ihtiyaç olarak algılanır. Yani iş yerinde dua etmek istiyorum diyenlere saygı duyulan bir anlayış vardır. Yani daha liberal, daha demokratik yapının ön plana çıktığı işte bazı terör vesaire kaygılarıyla dini renklerin, anlayışların sınırlandığı Fransa gibi ülkeleri kastetmiyorum. Genel olarak baktığınızda iş yerinde de duanın edilmesine dair bir anlayış, ona bir zemin söz konusudur. Evet, gerçekte görünen sezgi gücü, fıtratımızın derinliklerinden doğan bir kıpırdanış ve asli bir güdüdür. Duygulardaki değişim ve başkalaşım, insanın diğer iç faaliyetlerinin değişimiyle iç içedir. Ahlaki duygu, karakter ve huyla, bazen de estetik duygularla bağlantılıdır. Bu duygu, bizim efendim zayıflamasına, hatta yok oluşuna göz yumduğumuz, fakat varlığımızın vazgeçilmez ve çok önemli bir parçasıdır. İnsanın, aziz dostlar, kendi gönlünün eğitimiyle, nefsinin terbiyesiyle, bu tehlikeyi giderebileceğini aklında tutması gerekir. Fakat hayatta başarıya ulaşmak için bilim anlayışının sabit kanunlarının öngördüğü çerçeveyi izlemek, daha doğrusu bizim kendi ifademizle söylersek, yaratılıştaki kanuniyete, kanunlara riayet etmek, yaratılışta hangi sıranın takip edildiğini, hangi sistemin konulduğunu, kevni ayetlerin nasıl bir tertip ile düzenlendiğini çok iyi bilmek ve takip etmek gerekir. Evet, şimdi çokça çoğalan çocuk ve güç sahibi ailelerden de bir örnek vermek gerekirse denilebilir ki, bunlar özürlü bir ürünü ya kabul etmezler ya da onları alçaltır endişesiyle ya da böyle bir şey yerine tükenmeyi göze alırlar. Yani güçlü bir organizma sahibi olanların hayat faaliyetlerinin iskeletleşmesi ve adrelerinin hiç yokmuşçasına zayıflaması, sporcu ve pehlivanlar arasında ahlak ve aklın hissi olarak zayıflamasından daha uğursuz, daha kötü bir sonuçtur. Evet, ahlak ve aklın hissi olarak zayıflamasından daha uğursuz ve daha kötü bir sonuçtur. Asabiyet gururu özürlüğe tahammül edemiyor. Bunun doğayla nasıl bağlantısını kuracağız? Efendim, insanın bedensel gücüyle iş yapan insanlar için adalenin zayıflaması, vücudun kondisyonunun düşmesi neyse, manevi alandaki kuvvetimizin düşüşü de duayla bağlantılıdır. Bir insanın manevi kuvveti duasızlığıyla doğru orantılıdır. Yani duası arttıkça manevi kuvveti artar, duası azaldıkça manevi kuvveti, mukavemeti azalır ve böylece adeta adeleleri, kasları eriyen bir sporcu durumuna düşmesi de söz konusudur diye bir tahlili bizimle paylaşıyor Alexi Carroll. Evet, karakterimizi oluşturan fikri ve ruhi faaliyetlerin çöküşünün hayatta başarı kazanmakla çelişik bir durum olduğu apaçıktır. Yani hayatta başarı kazanabilirsiniz ama hatta bazen çılgınlıklarımızla, deliliklerimizle, dengesizliklerimizle de başarı kazanabiliriz. Bu öyle bir zemin açar bize. Ama bu karakterimizin, ruhi ve fikri tarafımızın gerçekten insan olduğu anlamına gelmeyebilir. Bunu da asla gözden kaçırmamak lazım. Ahlaki ve dini faaliyetler fiiliyatta da birbirine bağlıdırlar. Sezgi duygusunun ölüşünden sonra ahlaki duyarlılık da artık bir mabedi gözleyemez olur. Bu çok önemli bir cümle aziz dostlar. Sezgi duygusu. İnsandaki sezme, basiret, feraset dediğimiz, hads denilen eskilerin söylediği o sezgi duyuşunun ölüşüyle dua arasında bağlantı vardır. Çünkü dua eden bir insan, sürekli kendini duada bilen, duayı bütün varlık alanına yayan, bütün hayatla dua arasında irtibat kurarak yaklaşan bir insandaki sezgi gözenekleri açılır. Yani ruh inkişaf eder. Ruh beden üzerine inbisat eder. Tabi yerindeyse böyle yayılır ve ruh kendisine daha çok gözenek açar. Daha çok menfez açar, daha çok pencere açar. Bu sezgilerin, görüşün, yaklaşımın derinliği hissetmenin daha çok artması anlamına gelir. Duayla sezgi arasında da bir irtibat olduğunu gözden kaçırmamamız lazımdır. Sezgi duygusunun ölmesiyle ahlaki hassasiyetin de ölmesi arasında bir paralellik söz konusudur. Sezgi duygusu, ahlaki duygu arasında da bir bağlantıdan bahsediyoruz. İnsan, Sokrates'in özlemini duyduğu biçimde dinden bağımsız bir ahlak sistemini gerçekleştirmeyi başaramamıştır. Asırlar boyunca bunu yapamamıştır. Dinden uzak, dinden azade, bağımsız bir ahlak sistemini gerçekleştirememiştir insanlık. Bunu yapmayı denemişlerdir. Yani profan ahlak, beşeri ahlak, etik, ne derseniz deyin, hani ahlak demeyelim, etik diyelim. Önemli değil. Dinin haricinde bir ahlak geliştirmeyi insanoğlu başaramamıştır. Evet, ahlaki hissiyatın korunması sezginin korunmasıyla bağlantılıdır. Sezginin derinliğinin ve hassasiyetinin korunması doğa bilinciyle bağlantılıdır. Doğa bilinci kaybolduğu zaman toplumdaki bütün hassasiyetlerin kaybolması söz konusudur. Bir toplumun çöküşüyle doğa bilincinin kaybolması arasında doğrudan bağlantılar vardır. Yeni nesiller doğa bilincini kaybederse, doğa hissiyatını, maneviyatını kaybederse bu o toplumun duyarsızlaşması, donuklaşması, vicdansızlaşması, sezgisel özelliklerini kaybetmesi, manevi yetilerini kaybetmesi anlamına gelir. Yani çok kabaca bir özet yapmam gerekirse, biraz karışık konuştuğumun farkındayım, o yüzden özetlemeye çalışıyorum. Konuyu da toparlamak çok kolay değil. O yüzden de affınızı rica ediyorum. Doğa ihtiyacını kendisinde öldüren bir toplum, doğa ihtiyacını fiiliyatta fesat ve çöküşten korunabilecek unsurlara artık sahip değildir. Fesat ve çöküş, maddi ilerlemeniz olabilir. Her türlü terakki olabilir. Acayip evler, gökdelenler, müthiş fabrikalar, müthiş yollar, duble yollar, ıvır zıvırlar, bir sürü şey yapmış olabilirsiniz. Maddeten ferahı elde etmiş olabilirsiniz. Gayri safi milli hasılayı şuradan şuraya taşımış olabilirsiniz. Bilmem, kişi başına düşen geliri şöyle artırmış, böyle yapmış olabilirsiniz. Tüketim endekslerini yukarı tavana fırlatmış olabilirsiniz. Önemli değil. Bir daha söylüyorum. Doğa ihtiyacını kendisinde öldüren bir toplum, fiiliyatta fesat ve çöküşten korunabilecek unsurlara artık sahip değildir. Dindar insanlar gibi imansız modern insanlar da insanın varlığı için gerekli olan tüm iç ve dış faaliyetlerini açığa çıkarmak ve tespit etmekle görevli olduklarından ortaklaşa hareket etmek zorundadırlar bu hususta. Çöküşü engellemek için gönül birliğini gerçekleştirmelidirler. Bu kadar önemli ve etkili sezgi duygusu hayat başarısında nasıl ve hangi yöntemle gündeme getirilebilir? Bunu düşünmek lazım. Hangi mekanizmayla doğa bizi etkileyebilir? Kafa yormak lazım. Burada biz bilgelik ve araştırmacılıkla elde ettiğimiz kesin sonuçları bir kenara bırakıp varsayımlara da el uzatmalıyız. Bilim ve tekniğin ilerlemesinde varsayımların, hatta denk gelmelerin, rast gelmelerin önemli bir yeri vardır ve hatta bunlar gereklidir de. İnsanın yarısı gönül, bilinç ve ruhtan, diğer yarısı da su ve çamurdan oluşmuş bir varlık olduğunu akıldan çıkarmamak zorundayız. İşte bu sebeple insanı maddi, zaman ve uzayın dört boyutuyla algılamak imkansızdır. Çünkü birinci yarı insanlığın bilinç ve ruh tarafı her ne kadar fert olarak bizde oluşuyorsa da aynı zamanda maddi olmayan dış dünyayı da izlemeye yönelik ve bizi ona çeken bir etkinliktir. Çok güzel ifadeler. Efendim aziz dostlar, bir diğer açıdan maddi bir zeminden bağımsız olarak yaşayan ruh, tabii dünyadan soyut ve sorumsuz ise de başka bir açıdan tüm tabiatın ihtiyaç duyduğu oksijen, hava ve yemeğe samimice bağlı ve ona muhtaçtır. Onlarsız yapamaz. Biz maddi bir dünyadan hava, toprak, su gibi daha çok manevi bir dünyanın kanunlarıyla yönetildiğimize ve ona bağlı olduğumuza inanmalıyız. Harika. Maddi bir dünyanın kanunlarından ziyade, efendim bu dünyadan ziyade manevi bir dünyanın kanunlarıyla yönetildiğimize, bağlı olduğumuza inanmalıyız. Bu manevi kanun ebedi varlıktan dilediğini yapan ezeli, her şeyin arasında tek baki, en iyi, en üstün, en büyük olan ki ona Allah diyoruz, ondan başkası olamaz. İşte bu sebeple duayı asıl geldiğimiz yer ile bizim aramızda bir bağlantı görevlisi olarak algılamalıyız. Manevi varlığımızın, maddi varlığımızın kaynağı olan esas geldiğimiz yerle şimdiki yer arasındaki bağlantıyı kuran görevli, vasıta oluşturucu duadır. Çok güzel. Yani insanın aslıyla bağlantı kurduğu nokta duadadır. O köprü duadır. Duayı ortadan kaldırdığınız zaman köprüyü atmış olursunuz. Asıl kaynağınızla, sizi gerçekte yöneten manevi kanunlarla ve onun kaynağıyla irtibatınızı kesmişsiniz demektir. Evet. Ve onu, duayı, varlığımızın oluşumunda etkin olan herhangi bir faaliyetimiz gibi kabul etmek zorundayız. Bir başka deyimle, duaya ruh ve cismimizin tabii bir pratiği, bir faaliyeti gözüyle bakmalıyız. Duayı bu kadar derin ve engin bir vaziyette ne yapmalıyız? Anlamalıyız. Evet, efendim, duanın etkilerinden bir hayli bahsetmiştim. Hatta biraz dua psikolojisinden bahsetmiştim. Şimdi daha çok Ali Şeriati'nin ikinci bölümde katkıları var, ciddi katkıları var. Müslüman duasını da tabii daha çok resmeden bir analiz yapısıyla karşı karşıya geliyoruz. Bunlardan da biraz bahsetmek istiyorum. Bazı bölümleri ister istemez atlıyorum. Çünkü size havale ediyorum. Benim vazifem biraz merak uyandırmak. Aa, neler söyleniyormuş, bak şu da varmış diye bir hayret duygusunu harekete geçirebilirsem vazifem bendenizin budur efendim. Şimdi duanın felsefesi diyor ikinci bölümde. Süccat Mektebi, duada bilgi, aşk, niyaz ve cihat. Çok ilginç bir başlık. Bilgi, aşk, niyaz ve cihat. Ben dua konusunda sohbet etmekten kaçınıyorum diye başlıyor müellif. Bu Ali Şeriat'in ifadeleri. İki sebebe bağlı diyor. Birinci sebep, genellikle kabul gördüğü gibi dindarlarımız ve istisnalarını burada söz konusu etmiyoruz, entelektüeller ki bunlara aydın deniyor. Yani duaya tevessül edenler de, duaya saldıranlar da duayı teskin edici bir ilaç ya da bir uyuşturucu olarak algılamaya çok yatkındırlar diyor. Ki biz de değindik. Duanın teskin edici bir tarafı var ama bundan ibaret değildir. Duanın harekete geçirici bir tarafı da vardır diye ısrarla söyledim. Bunlar güçsüzlüğü karşılamak, sorumluluktan kaçmak, işsizlik. Bakın, İslam toplumlarında duayı böyle algılama çok yaygındır. Ataletle birleştirme. Güçsüzlüğü karşılamak, sorumluluktan kaçmak, işsizlik, tembellik, tehlikelerden uzak kalmak, hayata karşı direnmek, sosyal sorumluluk bilincinin yokluğu gibi eksiklik ve zayıflıkları yenmek amacıyla dua edilir zannediyorlar. Duayı böyle algılıyorlar. Halbuki dua böyle değil, bundan ibaret değil. Evet, bu anlayış duayı işte adeta bir uyuşturucu durumuna getirebiliyor. Bu anlayış sahipleri duayı düşünce ve amelde zorluk ve meşakkatlere katlanmak duayı, cihad etmek, yani cehd, gayret, çaba gerektiğinde savaşmak, bu da var. Ferdi ve sosyal sorumluluk yüklenmenin yerini dolduran gayet ucuz bir iş olarak görüyorlar bu anlayışın sahipleri. Yani pasif dua anlayışı. Duayı tembellikle özdeşleştirenler, vazifeden kaçmak için böyle, kendi üzerine düşeni yapmamak için bir yol olarak görenler ne yapıyorlar? Meşakkatlere katlanmaktan, cihad etmekten, bireysel ve sosyal sorumluluk yüklemenin yerini dolduran ucuz bir iş olarak görüyorlar. Birkaç cümle tekrarlıyorsun, hadi pıt geçti gitti. Evet, bu yaygın anlayışa göre dua, bireyin kendi çabası ve çalışmasıyla elde edebileceği şeyleri tembellikten ötürü Allah'tan istemesidir. Evet, duanın bu biçimde algılanıyor olması benim için dua hakkında konuşmayı zorlaştırıyor diyor. Duanın tembellikle özdeşleştirilip böyle algılanıyor olması beni dua konusunda konuşmaktan geri kılıyor diye söylüyor. İslam toplumunda duayla ilgili bu tür yanlış anlamayı söküp atabilmek için çok fazla zamana ihtiyacımız var. İslam'dan önceki toplumların ve İslami olmayan kaynakların duaları bugünün İslam görüşüne, daha doğrusu günümüz Müslümanlarının zihnine girmiş, kabul görmüş durumda. İşte bu tür zayıflıklar, kırılmışlıklar, ümitsizlikler, İslam tarihinin uygunsuz ve biçimsiz akımları, Müslümanın vakarını etkileyen bir tarzda oluşmuş ve yerleşmiş. Halk yığınları ümitsizleştirilmiş, aciz bırakılmış, kendilerini zayıf görmüşler, isteklerini ele geçirmek konusunda yetersiz saymışlar, genellikle duanın bu tür algılanışıyla yürüye gelmişler ve inanmışlar ki dua insanın yetersizliği ve zayıflığı karşılayışı ve sorumluluktan kaçışıdır. Sorumluluktan kaçmanın bir yoludur gibi algılanmış. Oysa dua zorluklara sabır, iman, düşünce, direnme, karşı koyma, tahammül edebilme ve bu özellikle bu hususiyetlere kavuşmak amacıyla duaya bir araç olarak, bir aracı olarak ihtiyaç vardır diyor. Bakın burada İslam toplumlarında tarih içinde bir tortu halinde yerleşen dua anlayışının yerine bir dua bilincinin parametrelerini aslında bize gösteriyor. Ben eğer fırsat bulursam dua edeceğim. Çünkü dua salt insan zaafının giderilmesi değildir. Belki dua insan gücünün takviyesi, olumlu işlerin sürdürülmesi ve bireyin ferdi ve içtimai hayatını, sosyal hayatını düzenlemesi isteğidir. Yani fırsat bulursan dua edeceğim diye bir mantık yoktur, onu söylemeye çalışıyor. Yani dua fırsat bulunca yapılan bir fiil, eylem değildir. Bir faaliyet değildir. Yani dua iş, eylem dışı sorumluluk, sorumluluğu üzerinden atma değildir. İş eylem dışı ve sorumluluk dışı değildir diyor. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tüm savaş öncesi hazırlıkları, genel uyanıklığı, güç dengelerini, savaş düzenini hesaba katarak savaşın en ince taktik ve stratejik kurallarına riayet etmiş, saf bağlamış, savaşın mantıki, manevi ve ilmi gücüne, savaşın asıl ve teferruatına ilişkin kurallarına uyduktan sonra düşman karşısına çıkmıştır. Hareketle dua etmiştir. Bu askeri, iktisadi, siyasi, sosyal ve ilmi ön hazırlıkları bitirdikten sonra Allah'a yönelerek kavli dua etmiştir. Yani fiili duanın üzerine kavli dua etmiştir. Fiili duayı kavli duayla taçlandırmıştır. Evet. Yoksa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım biz ihanet etsek de, yükün ağırlığından kaçınsak da, kılıcın korkusundan saklansak da, kendimizi düşmana teslim etsek de, düşman bizden çok üstün durumda olsa da, biz düşmana karşı zaferin hakkını vermesek, ona layık olamasak da, sen kerem ve lütfunla bizi muzaffer kıl. Sen Rab oluşunun en etkin haliyle bunları yok olma derecesine indir, zayıf kıl, yok et diye hiçbir zaman dua etmemiştir. Yani yapacağı çabanın, gayretin, fiili duanın kevni usul ve kanunlara, bir işin lazımı olan, gereği olan şartlara riayet etmeden bir duaya tevessül etmemiştir. Evet, Hazreti Ali de düşmanla karşı karşıya geldiğinde savaş ve ordunun o gün için gerekli olan en küçük, en ince teferruatını da gözden geçirip düzenledikten sonra şöyle demiştir. Bakın bir örnekte Hazreti Peygamber'in dizinin dibinde yetişen o güzide insan Hazreti Ali'den. Sen değil dağlar sallansın. Fakat bu duayı ne zaman yapıyor? Bir daha söyleyelim. Düşmanla karşı karşıya geldiğinde savaş ve ordunun o gün için gerekli olan en küçük, en ince teferruatını gözden geçirip düzenledikten sonra. Düşmana söylüyor. Sen değil dağlar sallansın. Bakışlarını düşman saflarının en uzak noktalarına kadar ulaştır. Bunu tabii Müslümanlar için de ifade ediyor. Yani senin duruşundan düşmanlar, sen kendini titreme düşman karşısında, düşmanların korksun manasında. Düşmanın ön saflarına bakma. Ansızın elini silahına atmış biriyle ya da gerilmiş bir yayla fırlatılan bir okla ya da kurulmuş bir pusuyla karşılaşabileceğinden ruhunun gücünü, direncini ve doğrultusunu ister istemez yitirebilirsin. Bu nedenle de düşman saflarının en uzak noktalarına bak. Evet, dağlar sallansın, sen değil. Bakışlarını düşman saflarının en arka noktalarına gezdir. Dişlerini öfkeyle sık, ayaklarını yere çivi gibi çak. Başını Allah'a yasla ve savaş. İşte o zaman zaferin Allah'ın elinde olduğunu bil. Ama en ince hazırlıktan sonra. Tüm bu hazırlık ve sözlerden sonra Allah'a yönelerek şöyle dua etmiştir. Allah'ım, eğer bunlara karşı zaferi kazanırsak, fatihlere özgü bencillikten, baskı ve diktatörlükten, zulüm ve kendini beğenmişlikten, ki onlar çapulculuk, yağmacılık ve namussuzluk yaparlar, bizi koru. Eğer mağlup olur ve onlardan darbe yersek, bizi zillet ve köleliğe düşürme. İşte bu aziz dostlar duanın dilidir. Ve bu dillerdir dua eden. Sürekli olarak toplumsal güven ve sorumluluk, siyasi önderlik, ferdi hayat ve sorumluluğu ve başkalarının yazgısını o an için elinde dürüstçe bulunduran, hayatlarını hep sosyal sorumluluğa adayan kimseler, kendi toplumlarında olumlu işleri sürdürmek için işte bu biçimde dua etmişlerdir. Uyuşturucu ve yatıştırıcı bir ilaç gibi, mertlik ve cesareti öldüren, bilgi ve uyanık olma duyarlılığını yok edenler gibi değil. Duanın müsekkin, sakinleştirici, tevekkül yönünü, besteci yönünü inkar etmiyoruz. Ama duanın harekete geçirici tarafının hatırlanmaya, hatırlatılmaya, ümmet içinde, Müslümanlar içinde, insanlık içinde mutlaka yeri olduğunu, buna ihtiyaç olduğunu göz ardı etmememiz gerekiyor. İkinci sorun da şudur diyor müellif. Dış ülkelere gitmeden önce kendi memleketimdeyken büyük Fransız filozof ve bilgini Alexis Carrel'ın düşünce yöntemini az çok biliyordum. Ve onu tanımayı, yakından tanımayı çok arzuluyordum. Avrupa'dayken de ilk aradığım kitap Alexis Carrel'ın ilmi ve fikri verilerden oluşan Dua kitabı oldu ve daha sonra da bu kitabı elde ettim diyor. Alexis Carrel 2 Nobel ödülünü kazanmış biriydi. 2 Nobel. O bu iki ödülü felsefi, tarihi, ebedi, hatta insan bilimi dalında kazanmış değil. Belki titizlik ve incelik isteyen, geniş araştırma isteyen bilimler dalındaydı bu başarısı. Bunlardan biri ilk defa onun tarafından başarılan damar aşıları ve damarların dikilişi konusundaydı. İkincisi ise laboratuvarda ufacık bir kalbi koruma, kollama ve yaşatmanın zorluğuna rağmen küçük bir civcivin kalbini bedenin dışında 35 yıldan fazla dirice korumayı başarabilmesindendi. Bedenin dışında 35 yıldan fazla. İşte onun başarısı vücudun diri bir organının bedeninin dışında 35 yıl boyunca yaşatmaktı ve bu ona Nobel ödülünü kazandırmıştı. Evet, aslında Alexis Carrel bir fizyolojisttir, bir cerrahtır. Vücut organları fonksiyonlarının mütehassısıdır. O dini açıdan bir papaz da değildir. O sözleri itibariyle felsefi ve mantıki sonuçlara varan bir filozof da değildir. Ve yine o olaylara ruhiyatçı bir gözle bakan bir psikolog da değildir. Ve o bu bakış açılarından biriyle dua sorununa eğilmiş değildir. Evet, o yüzden çok merak ediyordum diyor. Onun bu eserini ve ilk elde ettiğim eserde bu eserde diye ifade ediyor. Sonra bununla ilgili duygularını, düşüncelerini, tahlillerini ortaya koyuyor kıymetli müellif. Evet, şimdi bunu geri kalan kısmını sizler elde edeceksiniz, bakacaksınız. Ama şu taçlandırmayı yapalım, şu neticeye ulaşalım. Dua, insanın her istediğinin gerçekleştiğini, her çaldığı kapının açıldığını göstermiştir. Evet, dini yalan sayanı gördün mü? Kur'an'ın ayetlerini hatırlayalım yani. Maun suresi. İşte odur yetimi şiddetle iten ve yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen. Vay o namaz kılanların haline ki onlar kıldıkları namazdan gafildirler. Salat. Ki onlar gösteriş için yapıyorlar ve ufacık bir yardımı veya zekatı engelliyorlar, engellemektedirler. Bunun üzerine bir tahlil geliyor. Dua, insanın her istediğinin gerçekleştiğini, her çaldığı kapının açıldığını göstermiştir. Ve dua şiddetli bir arzuyla sonuçlanmalıdır. Hazreti İsa aleyhisselam bir yoldan geçiyordu. Yolun kenarında oturan bir kör ama Hazreti İsa'nın aleyhisselam yanından geçtiğini duyunca kızgınlık ve şiddetle eteğini tuttu ve çekti. Kızgınlık, sertlik, şiddet ve ısrarla gözleri açılana dek istedi. Ve Hazreti İsa'nın eteğini bırakmadı. Hazreti İsa aleyhisselam da bunun üzerine senin imanın sana şifa verdi dedi. Eteğe sımsıkı yapıştı. Gözleri açılana dek. Fakat dua bir şeyi elde etmek veya bir isteği gerçekleştirmek amacına yöneliktir. Birbirinden güzel ve derin sözler içerir. İşte böyle bir noktada İslam'ın duasını daha yakınlaşmamız gerektiğini anlıyoruz. İslam'ın duası. Arifane bir tarafı ve derinliği olduğunu da daha önce belirtmiştik. O duanın ki aşk kısmı bunu ifade ediyor aziz dostlar. Yani bu özellikle aşk kısmını da müstakil olarak ele almak istiyorum. Fakat ilk programlarda söylemiştim. Duanın 7 türünden bahsedeceğim diye. Kuyruklu yılan hikayesine dönmesin. 2 program boyunca söyledim. 3. de bunu ifade edeyim. Şu aşk ve diğer kısımları da bir sonraki programa inşallah havale edeyim. Yani İslam duasının manevi derinliği ve farklı boyutlar açısından ele almak gayesiyle söylüyorum. Şimdi aziz dostlar, benim bu konuyla ilgili bu eser başta olmak üzere birçok esere baktığımda gördüğüm ve tespit ettiğim 7 tür dua var. Bunu da ilk defa buradan paylaşıyorum. Yani Erkam Radyomuz'dan bu program vesilesiyle paylaşıyorum. İnşallah genişletmek, bunun üzerine belki kitap yazmak aranızdan sevgili dostlara vesile olur. Bizlere de inşallah nasip olursa seviniriz. Efendim, birinci dua biçimi, türü bizim İslam ilim ve irfan kültürüne genel baktığımızda bendenizin okumaları muhacehesinde. Birincisi gizli potansiyel fıtratın duasıdır. Bir insanda Allah'ın koyduğu kabiliyetler, yatkınlıklar, temayüller, eğilimler, potans ne diyorsanız. Bunun bir define gibi insanda saklı hali, define sandıklarının insanın içine, yüreğine, kalbine, aklına, mahiyetine derc edilmiş biçimi fıtratın duasıdır. Bir. İkincisi, bu gizli potansiyelin biraz daha belirgin hale geldiği, yani derindeki madenlerin biraz su yüzüne doğru, toprağa doğru çıkmaya yatkın hale geldi. Şimdi şöyledir, biliyorsunuz, mesela yer kabuğuna yatkın birçok cevher vardır toprağın altında, dünyanın altında, ama onlar magmayla, değişik yeryüzü faaliyetleriyle ne yapar? Toprağa yüzeye doğru taşınır. Yüzeye doğru taşınır. Yani mesela yeraltı kaynakları yüzeye doğru taşınır. Bu ikinci katmandır. Gizli potansiyelin ikinci katmanıdır. Eğilim ve yeteneklerin biraz daha belirginleşmiş, biraz daha serpilmiş, biraz daha yatkınlığının kuvvet bulduğu alandır ki bu gizli dua kısmıdır. Fıtratın duası biraz belirginleşir, kuvvetli olur, eğilim ve yetenek kazanır. Gizli dua böyle aşikar olmaya başlar. İkincisi budur. Gizli potansiyel, fıtratın duası, eğilim ve yeteneklerin gözükmeye başladığı noktalar, tomurcukların gözüktüğü noktalar, gizli dua. Üçüncüsü, teşekkülü esbab, sebeplerin bir araya gelmesi. Hava, su, toprak, tohum, nem bir araya gelir. Der ki ben efendim çiçek olacağım, ben ağaç olacağım, ben bir fidan olacağım, ben meyveye duracağım der. Sebeplerin, değişik sebeplerin bir araya gelmesi bir duadır. Fiili bir duadır. Teşekkülü esbab deniyor buna. Bediüzzaman Said Nursi'nin efendim bu konuda muhteşem tahlilleri vardır. Alakalı dostlarımıza tavsiye ederim. Buna da kevni dua diyoruz. Bakın, Müslümanlar arasında hiç sözü edilmeyen dua türleridir bunlar. Neredeyse kaybolmuş. Dua bilincini kaybetmiş çünkü toplum. Atalet duası, tembellik duası, ezber duası, mekanik dualar, ezbere dualar. Ramazanlarda falan çok görüyorsunuz dua şovları, reyting patlatmalar. Haydi bakalım aynı kalıpları bir daha böyle duyguyla, coşkuyla, fon müziğiyle, gözyaşıyla. Bunlar değil. Bunlar toplumu harekete geçiren, insanda vicdanı harekete geçiren dualar değil. Bir dua bilincini besleyen dua değil. Bu açıdan söylüyorum. Sebeplerin bir araya gelmesi teşekkülü esbab kevni duadır. 3. Dördüncüsü, toplumsal nefsin talepleri de içtimai duadır. Bireylerin nefsi olduğu gibi bu bireylerin genel eğilimlerinden oluşan toplumun da bir nefsi vardır. Buna maşeri vicdan vesaire diyebilirsiniz. Maşeri şuur denirdi eskiden. Toplumun nefsinin gizli talepleri. Mesela toplumun nefsinin gizli talepleri dünyevilik istiyordur. Çünkü genelde dindarlık vesaire gözükür ama gizli talepler, gönülde yatan aslanlar aslında dünyadır. Yeme, içme, eğlenme, gezme, tüketme, daha çok şeye sahip olma, zevk vesaire. Ama bu kamufle edilmiş olabilir. O gizli toplumdaki nefsin talepleri, toplumdaki genel eğilimler, yatkınlıklar içtimai duadır. Bu siyasette kendini belli eder, tercihlerde, toplumdaki genel ortaya çıkan bazı yapılarda kendisini gösterir. Evet, dört. Beşincisi fiili duadır. Say, gayret, çaba, emek, değil mi? Efor sarf etme, bir şeye hazırlanma, orada çabanı ortaya koyma fiili duadır. Altıncısı kavli duadır. Kavli duayı da ikiye ayırmıştık. Avamın duası, havasın duası diye de avamı havası da böyle hani bir toplumsal sınıf gibi ayırmamıştık. Avamın duası şuydu: Allah'ım bana şunu ver, bunu ver, ondan sonra işte ev ver, araba ver, kızıma koca ver, çocuk ver filan diye böyle dua etmek. Yani Allah'ı hadi haşa kendine bir hizmetkar gibi atayıp ondan şunu bunu isteme tarzında bir duadır. Amenna, isteyeceğiz, Rabbimizdir. Onun hazinesi geniştir. Yani küçücük bir yitiğimizi bile ondan isteyeceğiz. Fakat bir de efendim halini ona arz etmek, onunla gönülden söyleşmek, onunla bir tefekkür aracılığıyla bağlantı kurmak, bu da havasın duasıdır, arifane. Coşkuyu barındıran, aşkı barındıran, muhabbeti barındıran, söyleşiyi barındıran bir duadır demiştik. Kavli dua altıncısıydı, ikiye ayrılıyordu. İstek duaları ve bir de arifane dualar diye ayırmıştık. Yedincisi efendim sükuti dua. Sükuti dua tam bir rıza halidir. Tam bir teslimiyet halidir. Talepsizlik duasıdır. Bu da zordur. Yani yiğitlik ister. Hakikaten merdane olmak ister. Er meydanında ercesine durmak ister. İlmin de irfanın da müthiş bir tevekkülle birleşmesinden oluşan bir terkiptir. Sükuti duadır. Her halini tembellik yoluna sapmadan Allah'a arz edebilmektir. Tevfizi bu anlamda anlamak gerekir. Efendim yedincisi de sükutu-i duadır, talepsizlik duasıdır diye bir özet sunmak istiyorum size. Bu yedi tarz duayı da söylemiş oluyorum. İnşallah Allah ömür verirse, ölmez sağ kalırsak haftaya bu Müslümanca duanın esaslarının neler olduğuna dair tahlillerimize bu eserden devam edeceğiz. Galiba bir program daha yapacağız. Öyle gözüküyor. Ondan sonra çünkü su götürür bir konuyla karşı karşıyayız. Bugünlük bu kadarlıkla iktifa ediyoruz. Huzurunuzdan müsaade istiyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Duayla kalın efendim.